Ayrım 41, sayfa 445. Yabancı editörün odasında duruyorlardı. Geriye taranmış saçları ve romantik şairlere özgü havasıyla uzun boylu asil bir adam olan Paul Dossaint, masanın üzerindeki haritayı inceliyordu. Stanleyville'de önemli olaylar yaşanıyor. En az 800 Kongolu olmayan insan rehin alınmış. Birçoğu da Victoria Oteli'nde kalıyor ve muhtemelen çevre muhitlerde de birçok insan vardır. Bu zamana kadarki diplomatik çabalar da başarısızlıkla sonuçlandı. Asiller arasındaki çatışmalar yüzünden saat başı değişiklik olduğundan doğru bir kanıya varmak neredeyse imkansız. Orası epey karışmış durumda O'Hare. Yerler arasında ne yaşanırsa yaşansın, 6 ay öncesine kadar beyazların güvenliğinin sağlandığını söylerdim. Şimdi ise yerleşimcileri hedef aldıklarını üzülerek söylemeliyim. Çok korkunç hikayeler geliyor kulağıma. Hiçbirini gazetelerde yayınlayamayız. Adam duraksadı. Tecavüz işin yalnızca bir kısmı. Ben oraya nasıl gideceğim? Sorunumuz da o noktada başlıyor. Nichols'la konuştum. En kolay yol Rodezya ya da Zambiya tarafından gitmek. Oradaki adamımız senin için karadan ulaşım yolunu bulacak ama birçok yol tahrip edildiği için günler sürebilir. Adam Don'la lojistik üzerine konuşurken Anthony tartışmadan uzaklaştı ve bütün bir saatin onu hiç düşünmeden geçmesinin yanı sıra minnetle kendini bu işe iyice kaptırdığını gördü. İçinde gergin bir beklenti filizlenmeye başlamıştı ve düşman topraklara girme dürtüsü onu iyice ele geçirmişti. Korkmuyordu. Neden korkacaktı ki? En kötü ne olabilirdi? Saint'in yardımcısının ona verdiği dosyaları inceledi. Politik arka plan, komünistlerin asilere yardım etmesine öfkelenen Amerikalılar, Amerikalı misyoner Paul Carlson'ın infazı. Asilerin yaptıklarına dair belgeleri okudukça Anthony gerildi. Okudukları onu 1960'a ve Lumumba'nın yönetimindeki karmaşaya götürmüştü. Şimdi sanki olanlara dışarıdan bakıyordu. Daha önce oraya giden ve gördüklerinden çok etkilenen adam artık tanımadığı biri gibiydi. O halde yarınki Kenya uçuşundan sana bir yer ayırtıyoruz. Tamam mı? Sabena'da Kongo'ya uçuş olup olmadığını bize bildirecek olan bir adamımız var. Yoksa Salisbury havaalanına inip Rodezya sınırını geçeceksin. Anlaştık mı? Orada hangi muhabirlerin olduğunu biliyor muyuz? Bu konuda fazla bilgi yok. Sanırım haberleşmekte güçlük çekiliyor. Ama Oliver bugün mailde yazıyor ve Telegraph'ta da yarın bu konuda geniş çaplı bir yazı olacak. Kapı açıldı, Cheryl'in yüzü gerilmişti. Önemli bir konu konuşuyoruz Cheryl. Don sinirlenmişti. Kusura bakmayın dedi kadın. Ama oğlum burada. Anthony gelenin kendi oğlu olduğunu hemen anlayamamıştı. Benim oğlum mu? Onu Don'un odasına oturttum. Anthony duyduklarını hemen algılayamamış gibi ayağa kalktı. Hemen dönerim dedi ve Cheryl ile birlikte haber servisinden çıktı. İşte oradaydı. Philip'i gördüğü önceki buluşmalarda yaşadığı aynı şoku, babasının yokluğuna bir tepkiymiş gibi bir önceki görüşmelerinden beri ne kadar büyüdüğünü görmenin şokunu yaşıyordu. 6 ay içinde oğlunun boyu birkaç santim uzamış, ergenliğe doğru adım atmaya başlamış ancak henüz o mertebeye tam anlamıyla ulaşamamıştı. Kambuğunu çıkarmış, vücudu soru işaretine benzer bir görüntüye bürünmüştü. Anthony odaya girerken kafasını kaldırmıştı. Yüzü bembeyaz, gözleri kıpkırmızıydı. Anthony orada durmuş, oğlunun solgun yüzündeki kederin anlamını çözmeye çalışırken bir yandan da yine mi benim yüzümden diye düşünüyordu. Kendime yaptıklarımı öğrendi ve gözünde beni iyice küçülttü mü? Philip, annem dedi ve öfkeyle gözlerini kırpıştırırken eliyle burnunu sildi. Anthony bir adım daha attı. Çocuk fırlayıp kendini beklenmedik bir güçle babasının kollarına attı. Philip'in elleri onu asla bırakmayacakmış gibi gömleğine kenetlendiğinde Anthony, oğlunun ona tutunduğunu hissetti ve hıçkırıklar küçük bedenini sarsarken o da elini nazikçe çocuğun başına koydu. Yağmur, Don'un arabasının tepesine öyle şiddetli çarpıyordu ki diğer düşünceler içinde boğuluyordu. Kensington Hay Caddesi'ndeki yoğun trafikten kurtulmak için harcadıkları 20 dakikada iki adam sessizce otururken duydukları tek ses Don'un sigarasını hararetle içine çekmesiydi. "Kaza," dedi Don, önünde yılan gibi kıvrılan kırmızı araba farlarına bakarken. "Büyük bir kaza olmuş sanıyorum. Haber servisini aramalıyız." Arabayı telefon kulübelerinin yanına çekmeye teşebbüs etmiyordu. Anthony hiçbir şey söylemeyince Don eğilip radyoyu açtı ama bu kez de parazite yenik düştü. Sigarasının dibine baktı ve uzun uzun içine çekince sigara yeniden korlaştı. "Saint yararına kadar vaktimiz olduğunu söyledi. Saint yarına kadar vaktimiz olduğunu söyledi. Geç kalırsak bir sonraki uçuş için 4 gün beklemek gerekirmiş." Don bir karar vermek gerekiyormuş gibi konuşuyordu. "İstersen gidebilirsin ve durumu ağırlaşırsa seni çağırırız." "Durumu zaten ağır. Clarissa'nın kanseri inanılmaz bir hızla ilerlemişti. 2 hafta yaşaması bile beklenmiyor." "Lanet olası otobüs. Şuna bak, yolun tamamını kaplamış." Don penceresinin camını indirip sigarasını ıslak yola fırlattı. Camı tekrar kapattığında yağmurdan ıslanan kolunu silkeledi. "Kocası nasıl biri? İyi değil mi?" "Bir defa gördüm yalnızca." "Onun yanında kalamam baba. Lütfen beni onunla bırakma." Philip babasının kemerine, can kurtaran salına tutunmuş gibi asılmıştı. Anthony onu Parsons Green'deki eve götürdüğünde o parmaklarının ağırlığını onu bıraktıktan sonra bile hissetmeye devam etmişti. Edgar'a "kusura bakma" demişti. Beklediğinden yaşlı olan perde tüccarı sözlerinin altında bir hakaret varmış gibi ona kuşkucu bir bakış atmıştı. "Oraya gidemem." Kelimeler ağzından dökülmüştü. Bunu dile getirmek onu rahatlatmıştı. Yıllarca içinde tuttuktan sonra ölüm cezasını vermişti sanki. Don iç geçirdi. İçinin rahatladığını ya da melankoliye kapıldığını gösteren bir iç geçirişti bu. "O senin oğlun." "O benim oğlum." Ona söz vermişti. "Evet, elbette benimle kalabilirsin. Elbette kalabilirsin. Her şey düzülecek." Anthony o sözleri söylerken bile nelerden vazgeçtiğini tam anlamıyla kavramış değildi. Trafik önce emekler gibi, sonra da yürüme hızında ilerlemeye başlamıştı. Don tekrar konuşmaya başladığında Chiswick'e gelmişlerdi. "Biliyorsun O'Hare, belki bu işe yarar. Böyle bir şey ödül sayılır, kim bilir. Oralarda başına ne gelirdi?" Don başını çevirdi. "Hem kim bilir, bırak oğlun sana biraz alışsın, sonra yine gidersin. Bizim yanımızda da kalabilir. Viv ona bakar. Philip de bizim evi seviyor. Tanrı biliyor ya, Viv evde çocuk görmeyi çok özledi." Aklına bir şey gelmişti. "Hem artık git de kendine lanet olası bir ev bul. Bundan böyle otel odalarında kalamazsın." Anthony, Don'un kitaplardaki umut verici, yatıştırıcı hikayeler gibi bu mitsel yeni yaşamla ilgili fikirlerini dile getirmesini, aile babası olmanın ona iyi geleceğine, kaybettiklerini düşündürmeyeceğine, ruhun derinliklerinde bir yerlerde çalmaya devam eden davulun sesini bastıracağına dair söylediklerini dinledi. Kendine bir ev bulup oğlunu annesinin ölümüne hazırlaması ve sıkıcı cenaze formalitelerini yerine getirmesi için ona 2 hafta vermişlerdi. Philip bir daha onun önünde ağlamadı. Okuluna ve teyze rolüne bürünmeye pek hevesli Viv'in evine çok yakın olan Londra'nın güneybatısındaki küçük, teraslı bir evde yaşamaktan keyif duyacağını nazikçe belirtmişti. Şimdi yeni bir talimat bekliyormuş gibi acınası haldeki valiziyle oturuyordu. Edgar nasıl olduğunu sormak için onu aramamıştı. Bu bir yabancıyla yaşamak gibiydi. Philip gönderilmekten korkuyormuş gibi her şeyden memnun görünmeye çalışıyordu. Anthony birini aldatıyormuş ya da hak etmediği bir şeyi kazanmış gibi hissetse bile oğluna birlikte yaşayacakları için ne kadar mutlu olduğunu söylemeye zorlamıştı kendini. Oğlunun yürek parçalayan kederiyle baş edemeyecek durumda olduğunu hissederken görevini yerine getirmeye çalışıyordu. Bazı ufak tefek beceriler geliştirmek için hızlandırılmış bir kurstan geçmiş gibiydi. Kirlilerini çamaşırhaneye götürüyor, berberde Philip'in yanında oturuyordu. Yumurta haşlamaktan başka yemek yapamadığı için her akşam yolun sonundaki kafeye gidiyor, börekler, haşlanmış sebzeler ve buharda pişmiş kremalı pudingler yiyorlardı. Tabaklarındaki yemeği neşesizce kaşıklıyorlardı ve Philip her akşam harika bir yemek yemiş gibi "Çok lezzetliydi, teşekkürler," diye fikrini belirtiyordu. Eve döndüklerinde Anthony oğlunun odasının kapısında duruyor, "İçeri girmeli mi, yoksa acısını kabullendiğini görmek ona daha büyük bir acı verir mi?" diye düşünüyordu. Pazar günleri davet edildikleri Don'un evinde Viv onlara rosto yapıyor, bulaşıkları yıkadıktan sonra da çeşitli masa oyunları oynamaları için ısrar ediyordu. Kadının ilgisiyle gülümseyen, onun neşesiyle neşelenen oğlunu, Viv'in ona kol kanat gerdiğini izlemek Anthony'nin yüreğini parçalıyordu. Arabaya bindiklerinde Philip'in Viv'e el salladığını, ön pencereden ona öpücük gönderdiğini gördüğünde yanağına bir gözyaşı damlası düştüğünü fark etti. Anthony, böylesi bir sorumluluğun altına girmiş olduğu için felce uğramış gibi hissederken direksiyonu kavradı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Her saat başı kendisi yerine Clarissa'nın hayatta kalması gerektiğini düşünürken Philip'e ne verebilirdik? O gece şöminenin başında oturmuş, televizyonda serbest bırakılan Stanleyville reynelerinin görüntülerini izliyordu. Belli belirsiz silüetleri orduya ait uçaklardan inmiş, şoka uğramış halde asfaltın üzerinde toplanmışlardı. Belçikalı birliklerin şehri ele geçirmesi saatler sürdü. Ölü sayısını tespit etmek için henüz çok erken ama ilk belirlemelere göre en az 100 Avrupalının öldüğü tahmin ediliyor. Ancak henüz kayda geçmeyen çok sayıda ölü olduğu da iddialar arasında. Anthony televizyonu kapattı. Ekranın ortasındaki beyaz nokta kaybolduktan çok sonra bile şaşkınlığından kurtulamamıştı. Üst kata çıktı ve oğlunun odasının önünde duraksayıp bastırmaya çalıştığı hıçkırıklarını duydu. Saat onu çeyrek geçiyordu. Anthony bir an gözlerini kapattı, sonra açtı ve ardından odaya girdi. Oğlu irkildi ve bir şeyi yatak örtüsünün altına sakladı. Anthony lambayı yaktı. "Oğlum?" Sessizlik. "Ne oldu?" "Hiç." Çocuk yüzünü silip toparlandı. "İyiyim ben." "Neydi o?" Yumuşak bir sesle konuşurken yatağın kenarına oturdu. Philip sıcak ve nemliydi. Muhtemelen saatlerdir ağlıyordu. Anthony bir ebeveyn olarak hissettiği yetersizliğin altında ezilmişti. "Hiç." "Hadi ver, ben de bakayım." Anthony örtüyü nazikçe kaldırdı. Gururla oğlunun omuzlarını kavrayan Clarissa'nın gümüş çerçeveli bir fotoğrafıydı bu. Yüzünde koca bir tebessüm vardı. Çocuk ürperdi. Anthony elini fotoğrafa uzatıp camın üzerindeki gözyaşı damlalarını baş parmağıyla sildi. "Umarım seni böyle gülümseten Edgar'dır," dedi ona içinden. "Çok güzel bir fotoğraf. Onu alt kata koyalım mı? Şömine rafına. Ne zaman istersen bakabileceğin bir yerde dursun." Anthony, Philip'in gözlerinin onu incelediğini hissedebiliyordu. Belki de kendini iğneleyici bir yorum, kindar bir söz duymaya hazırlanmıştı ama Anthony'nin gözleri fotoğraftaki kadına, onun içten tebessümüne kilitlenmişti. Ancak onu göremiyordu Jennifer'ı görüyordu. Jennifer her yerdeydi. Her zaman da onu görecekti. "Kendine gel O'Hare." Fotoğrafı tekrar oğluna verdi. "Üzülmek kötü değildir, gerçekten. Sevdiğin birini kaybettiğinde üzülebilirsin." Oğlunun bunu anlaması çok önemliydi. Sesi çatladı, içinden bir şey yükseldi ve o şeyin onu alt etmemesi için çabalarken göğsü acıdı. "Aslında ben de üzülüyorum," dedi. "Hem de çok üzülüyorum. Sevdiğim birini kaybetmek dayanılmaz bir şey. Bu duyguyu çok iyi anlıyorum." Oğluna sarıldı ve sesini alçaltıp "Ama şimdi benim yanımda olduğuna seviniyorum çünkü bunun üstesinden birlikte gelebiliriz. Ne dersin?" diye mırıldandı. Philip başını babasının göğsüne yasıldı ve ince kolunu da beline sardı. Anthony oğlunun artık düzenli nefes alıp verdiğini hissederken ona sarıldı ve sessizlikle örtülü loş ışıkta düşüncelere daldı. Anthony İşe döndüğü haftanın yarı yıl tatiline denk geldiğini fark etmemişti. Viv, hiç düşünmeden o dönemde Philip'i yanına alabileceğini söylemişti ama çarşamba gününe kadar ablasında kalacaktı. O yüzden Anthony ilk iki gün için alternatif bir çözüm bulmaya çalıştı. Bizimle birlikte ofise gelebilir dedi Don. Oyalanmak için çay yapar. Aile hayatını Nation'la karıştırmamak konusunda Don'un ne kadar hassas olduğunu bilen Anthony ona minnettardı. Bir an önce işinin başına dönmeyi, normal bir hayat kurmayı çok istiyordu. Philip de onlara eşlik etmeye hevesliydi. Anthony masasına oturmuş günlük gazeteleri inceliyordu. İç haberler kısmında boş yer olmadığından onu rahatlatmak için verildiğini düşündüğü onurlandırıcı serbest muhabir sıfatını almıştı. Ofiste yapılan kahveden bir yudum içti ve o bildik kötü tadı alınca yüzünü buruşturdu. Philip üzerinde o sabah Anthony'nin ütülediği gömleğiyle masa masa dolaşıp çay isteyen var mı diye soruyordu. Aniden kendini evde hissetti ve buna minnettardı. Yeni hayatı başlıyordu ve güzel olacaktı. Oğluyla güzel bir hayat kurabilirlerdi. Dış haberler masasına bakmamaya çalışıyordu. Stanleyville'de onun yerine kimi yolladıklarını henüz bilmiyordu. İşte, Don kırmızı kalemle daire içine alınmış bir makalenin olduğu The Times'ı ona uzattı. ABD'nin uzaya roket fırlatmasıyla ilgili bir yazı yaz. Bu saatte eyaletten yeni bilgiler alamazsın ama 8. sayfada küçük bir köşede yer alabilir. Kaç kelimelik? Kısa bir yazı olacak. Don, özür dileyen bir tonda konuşuyordu. Sonra daha uygun bir şey buluruz. Sorun değil. Gerçekten de sorun değildi. Çay bardaklarıyla dolu tepsiyi dikkatle taşıyan oğlunun yüzü gülüyordu. Bir an babasına baktığında Anthony onaylarcasına başını salladı. Oğluyla, onun cesur duruşuyla gurur duyuyordu. İnsanın seveceği birinin olması gerçekten de çok güzeldi. Anthony, daktilosunu kendine yaklaştırıp sayfaların arasına karbon kağıdı yerleştirdi. Biri editör, biri asistanlar, biri de kendisi için olacaktı. Rutin işlerin yatıştırıcı bir yanı vardı. Sayfanın başına adını yazarken kağıda çarpan çelik harflerin tatmin edici sesini duyuyordu. Times'taki yazıyı tekrar tekrar okudu ve not defterine birkaç not aldı. Alt kattaki kütüphaneye inip uzay yolculuğuyla ilgili dosyayı aldı ve son alıntıları buldu. Birkaç not daha aldı. Sonra parmaklarını daktilonun tuşlarına yerleştirdi. Aklına hiçbir şey gelmiyordu. Sanki elleri de çalışmayı reddediyordu. Bir cümle yazdı ama çok anlamsızdı. Kağıtları yırttı, sonra yenilerini yerleştirdi. Bir cümle daha yazdı. Bu da anlamsızdı. Başka bir cümle yazdı. Biçimlendirmeye çalıştı ama kelimeler inatla onun istediği yönde ilerlemeyi reddediyordu. Bir cümleydi evet ama ulusal bir gazetede böyle bir cümleyi kimse anlamazdı. Gazeteciliğin piramit kuralını anımsadı. En önemli bilgi ilk cümlede verilir. Devam ettikçe daha önemsiz cümleler kurulur. Çünkü yazıları çok az kişi sonuna kadar okurdu. Aklına bir şey gelmiyordu. Saat 12'yi çeyrek geçe Don yanına geldi. Yazmadın mı hala? Anthony eli çenesinde sandalyesine yaslanmıştı ve yerde bir kağıt yığını oluşmuştu. O'Hare, yazı hazır mı? Yazamıyorum Don. Sesi kendine inanamıyormuş gibi soğuktu. Ne? Yapamıyorum. Yazı yazamıyorum. Olmuyor. Saçmalama. Neler oluyor? Yazar kaprisine mi girdin şimdi de? F. Scott Fitzgerald mısın sen? Don, yerdeki buruşuk sayfalardan birini alıp masanın üzerinde düzeltti. Bir tane daha alıp okudu. Tekrar okudu. Sonunda büyük zorluklar yaşadın dedi. Bence bir tatile ihtiyacım var. İkna olmamış bir ifadeyle konuşuyordu. Anthony tatilden yeni dönmüştü. Her şey düzelecek dedi. Ama bir şey söyleme. Sen yalnızca rahatla. Smith'e yazdırırım. Bugün bir şey yapma. Kendini toparlarsın. Anthony kalemtıraşla Obits'in kalemlerini açan oğluna baktı. Hayatında ilk kez bir sorumluluk almıştı. Hayatında ilk kez ihtiyaçlarını karşılamak çok önemliydi. Omzunda hissettiği Don'un eli şimdi ona çok ağır geliyordu. Düzelmezse ne yapacağım ben? Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Paul de Saint, P-A-U-L-D-E-S-A-I-N-T, Nichols, N-I-C-H-O-L-L-S, Rhodesia, RODEZYA Zambia ZAMBIYA Paul Carlson PAULE JARLSONE Lumumba LUMUMBA Savannah CABENA Salisbury CALICBURE Oliver OLEIVERE Mail MAILE Telegraph TELEGRAPH Kensington High KENSINGTONHIGH Parsons Green PARSONSGREEN Chiswick CHICWIJK VIV VIV Belçika BELCIKA Obits OBITS